İnce Mehmet 4, Yaşar Kemal.
Ayrım 53.
Başını çevirdi, aşağıya baktı. At olduğu yerde tüyleri domur domur olmuş, o da üşümüş duruyordu. Bir süre yalvarmasının etkisinin sonucunu yukarıdan ata bakarak bekledi. At oralı bile değildi. Yağmur da gittikçe azıtıyordu. Bu sefer Tazı Tahsin baktı ki Allah'tan umut yok, ata dönüp yalvarmaya başladı. ''At, at, güzelce at, o senin sahibin var ya, İnce Mehmet. Ben onunla konuştum, biliyor musun? O İnce Mehmet ki bir güne bir gün eşkıya olsa silahsız pusatsız gezmezdi. Onu silahsız pusatsız gördüm. Demek ki 40 gözün ocağına gidiyordu. 40 gözün ocağına hiç kimse silahlı giremez. Ta kadim zamanlardan kalmış bir görenektir bu. Padişahlar, sadrazamlar, beyler, paşalar bile 40 göz ocağına bir günlük yolda silahlarından arınıp, kılıçlardan, hançerlerden, üryan olaraktan öyle varıp eşiğini öperlerdi. Yılanlar, ejderhalar dişlerini söküp, akrepler, ağılı arılar iğnelerini atıp ol huzura öyle çıkabilirlerdi. Senin görkemli sahibin İnce Mehmet'e silahlarından arınmış gidiyordu. Nereye gidiyordu böyle? Üryan nereye gidecek? 40 gözün ocağına gidiyordu. Onun o yiğit, onun Hazreti Ali, onun o gül cemalini gördüm. Bırak beni gideyim. Bu ağacın üstünde vallahi billahi donuyorum. Ölürüm de kanlım olursun. Bir atın da kanlı olması hiç iyi değil. Sen hiç kan işlemiş at gördün mü, duydun mu? Bir at kan işlerse o at bir daha kıyamete kadar iflah olmaz. Kırklara da kavuşup ermiş mertebesine yetişemez. Sen de orada sabaha kadar kalırsan da ben burada bu yar ölürüm. Sen de benim kanlım olursun. Git oradan ne olursun. İnce Mehmet'in başı için benim yakamı bırak da burada ölmeyeyim. İnce Mehmet'e de jandarmaya, o ağaya haber vermeyeceğim. İstersen adı güzel, kendi güzel Muhammed'in adına, görkemli yüce Allah'ın adı üstüne yemin ederim. Git de oradan aşağıya ineyim de canımı kurtarayım. Yağmur kabarmış, yağdıkça yağıyor. Dört bir yandan kulağına sel çağıltıları, yuvarlanan iri taşların sesleri geliyordu. Şimşek ışıkları uzun süre ortalığı aydınlatıyor, ağacın altındaki at kulaklarını düşürmüş, boynunu yere doğru sarkıtmış, yelesi perçemi dökülmüş, aşağıda uyuyordu kıpırdamadan. Bak güzel soylu at, güzeller güzelisin. Sen de beni buradan azat edersen, ben de İnce Mehmet'in yerini... Bağırmaya başladı. Üşümekten sesi istediği gibi çıkmıyordu. Kimseciklere, kimseciklere, kimseciklere söylemem. Söylemem, ne üstüne dersen yemin ederim, haydi çekil oradan. Baktı ki elleri ayakları uyuşmuş donuyor, ağacın doruğuna çıkıp inmeye başladı. Az sonra da ısındı, dişlerinin şakırdaması da biraz azaldı. Ulan gitmezsen gitme köpek diye bağırdı. Sen at değil, deli bir uyuz köpeksin. Köpeksin, köpeksin. Durmadan da ağacın doruğuna çıkıyor iniyordu. Ortalık azıcık ışıdığında da artık tükenmiş, kıpırdayacak hali kalmamış, bacakları, kolları da sanki yerinde yoktu, kopmuştu. Aşağıya hüzünle baktı, az sonra gücü sonuna gelecek, atın ayağının altına buradan sağılıverecek, at da onu ayakları, dişleriyle paramparça edecekti. ''İmdat! İmdat! Can kurtaran yok mu?'' diye var gücüyle bağırdı. Kulak verdi, dört köşeyi dinledi, akan sellerin çağaltısından, yuvarlanan taşların seslerinden başka hiçbir ses duyulmuyordu. Arada da uzak dağlara düşen yıldırımlar, gürleyen, çatır çatır eden gökler dünyayı beşik gibi sallıyordu. Ortada bir tek canlı yoktu. Ne kuş, ne böcek, ne sırtlan, ne domuz, ne çakal, ne de ayı. İşte şu atla şu aşağıda bekleyen gözü dönmüş canavarla dünyanın ortasında yapayalnız bir başına kalmıştı. Bak güzel at diye gene yalvarmaya başladı. Beni bırak da bağışla da gideyim ne olursun. Biliyorum ben kötü bir adamım. İnce Mehmet'i yüzbaşıya haber vermeye gidiyordum. Sen karşıma çıkmasaydın, koca Allah seni karşıma çıkardı da bana bu kötülüğü yaptırmadı. İşte ben de vazgeçtim, beni bırakacaksın değil mi? Bırakmayacak mısın? Neden bırakmayacaksın? İnce Mehmet'e gidip de haber mi verdim? E biliyorsun ki vermedim, sen çıktın karşıma. Verecektim, ne mi alacaktım? Ölümünü haber verdim de. Ben de dedim ki ölüsü bu kadar para eden adamın dirisi ne kadar eder ki? Düştüm yollara, günlerce günlerce aradım onu. Kimse onun yerini bana haber vermiyordu. İnsanoğlu kurt, kuş, yol sapak, ayılar, çakallar, tüm dünya dilsiz kesilmişler, onun yerini bana söylemiyorlardı. Sonra koca Allah onu benim karşıma çıkardı. 40 gözün ocağının yolunda. Yok yok yok, Allah çıkardı da onu benim yoluma. Ben o yolu tutmuş günlerdir bekliyordum. Başka yoldan 40 gözün ocağına gidemezdi ki, mecburi oraya gidecekti. Çok akıllıyım ya, ama sen yakaladın beni, sen daha akıllısın. Akıllısın, çok akıllısın. Bak bir garip dolanan var benim. Benden başka onun dirliği düzenliği yok. Beni öldürürsen canım çekiliyor zaten. Anam kahrından ve hem de acından ölür. Bana acımaz mısın? Biliyor. Vicdansız bir atsın ama sen soylu bir atsın. Soylu atlar da ölümsüzdürler. Sonra kıyamet kopunca da cennete giderler. Onlara orada peygamber, huriler, melekler binerler. Ama bugün burada bir kan işler de Allah'ın yaptığı güzel yapıyı yıkarsan Allah da seni, senin gibi bir kanlıyı cennetine sokar mı? Sen cennetini bir beni öldüreceksin diye cehenneme çevirme. Cehennem yerinde hiç ateş yoktur. İsteyen ateşini buradan götürsün. Sen kendi ateşini buradan götürme. Ne? Bütün atlar cehennemlik mi? Hele Yağız atlar. Yok, kim söyledi bunları sana, İnce Mehmet mi? Kırkgöz'ün Anacık Sultanı mı? O böyle bir şey söylemez. Bütün soylu atlar cennetliktir. Ben de bunu ondan duydum. Tan yerleri usul usul aydınlanıyor. Aşağıdaki ormanın üstünden yağmura yukarı apak dumanlar ağır ağır yükseliyordu. Yağmur azıcık bir süre yavaşlıyor. Ardından da gökler gürleyerek çatırdıyor. Arkası arkasına şimşekler çakıyor. Yıldırımlar düşüyor. Gökten yere ırmaklar boşaltılıyordu. Bak cennetini cehennem etme. Bak ben de buradan kurtulursam senin başına yemin için ant veriyorum. Sana harmanlardan çalıp bir kuyu arpa doldururum mağaralara. Sen de kışın aç kalmazsın. İnce Mehmet'in de yerini. Yok yok, iki gözüm yerinden çıksın ki kimseye haber vermem. Kur'an'a da el basarım. Sert bir yel esti, ağacın dalları birbirine girdi. Ağaçtan bir kuş sürüsü gibi kopan yapraklar havalandı, aşağıya ormana uçtu. Yağmur kırbaç gibi sağdan soldan veriştirdi. At orada durmuş, olana bitene aldırmıyor, yere sarkıtmış boynunu bir kere olsun havaya kaldırarak yöresine bir kezcik olsun bakmıyordu. Amma da, amma da inatçısın. Artık sesi çıkmıyor, ancak ağzını açıp kapatabiliyordu. O da bin güçlükle. Yağmur dağlardan gelen soğuk yel öylesine artmıştı ki ağacın üstünde kendisini zor tutuyordu. Çok yakınlara bir yıldırım düştü. Yıldırımın şavkı öylesine sert, ustura gibi keskindi ki gözlerini kapamasa o anda kör olacaktı. Birincisinden daha sert bir yıldırım onlara biraz daha yaklaştı. Üçüncü yıldırım atın üstünde durdu, o uzun sivri kayalıkta patladı. Artık arka arkaya şimşekler çakıyor, sağda solda yakınlarda yıldırımlar patlıyor, şimşekler birer ağ gibi birbirlerine dolaşmış dağlardan, aşağıya akan sellerle birlikte sünüp geliyor, ormana aşağıya dökülüp gidiyordu. Dağdan ortalığı sarsarak inen son yıldırım geldi, ağacı dört kere dolandı, bir ışıktan halka yaptı. At bir sıçradı, halkanın dışına çıkmak istedi, çıkamadı. Yıldırım ağacı bırakıp atın yöresinde dolanmaya başladı. At yıldırım halkasının ortasında kalmış koşuyor, halkada savrularak onun yöresinde dönüyordu. Atla yıldırım kızıl kartallı koyağına yukarı böylece birbirinin yöresinde dönerek, savrularak, birbirlerine dolanarak görülmemiş bir yoğun ışık, at oyununda gözden ıradılar gittiler. Bu sırada da ağacın üstündeki tazı tahsin gövdeden akan sularla birlikte yere akıverdi. Bir süre gövdenin dibinden kalkamadı, gözleri yörede yıldırıma karışmış gitmiş, atı korkuyla arıyordu. At bir kez daha döner gelirse artık kurtuluşu yoktu. Ne bir daha ağaca tırmanacak hali kalmıştı, ne de kaçıp koşacak. Sürünerek yokuş aşağı inmeye, hareket ettikçe de ısınmaya başladı. Ormanın üstünde bir yerlerde şimşekler çakıyor, bir büyük top ışık ormanı dağları aydınlatıyor. Tazı Tahsin bu ışıkla her şeyi en ince ayrıntısına kadar, kayalıklardaki en küçük iğne ucu kadar çakan ipiltileri, çalılarda yağmurun bozduğu küçük damlaların sarkıttığı örümcek ağlarını, en küçük yaprağın damarlarına kadar her şeyi görüyordu. Başını kaldırınca ormanın ucundaki çadırları gördü. Bunların yörük çadırları olmadığını hemen anladı. Dışarıda ne hayvan ne insan bir çadırın önünde bir çatanın üstüne tünemiş, iri alıcı kuştan başka hiçbir canlı gözükmüyordu. Bağırmak istedi, sesi çıkmıyordu. Korkuyla yöresine bakınıyor, geliyor mu diye de atı aranıyordu. Çadırlar yakındı ama çenesi kenetlenmiş, bütün bedenini seyirir gibi inceden ince gelen bir titreme almıştı. Elleriyle ayaklarıyla yere dokundukça da çamura giriyordu. Az bir sürede de çamurdan adam olup çıkmıştı. Yağmur gittikçe de artıyordu. Önü alıcı kuşlu çadırdan dışarıya kırmızı önlüklü bir kız çıktı. Hemencecikle dışarıda hiç durmadan içeriye geri girdi. Kızı görünce Tazı Tahsin içine doğan sevinçle çabaladı. Sürünmeye başladı. Kuşun tam yanında gözleri kararırken Alaşahi'nin şimşek gibi çakan gözlerini, açılmış esneyen ağzındaki kıpkırmızı dilini, kıvrık keskin gagasını gördü, kendinden de geçti. Az önceki kız bir daha hışım gibi inen yağmurun altına dışarıya çıktı. Onu gören kuş kanatlarını açtı, çırpındı, yöresine ağır damlalar fışkırttı. Kız da dışarıda hiç durmadan gerisin geri çadıra girdi. Dede dedi, kapıda bir ölü var, uzanmış yatıyor. Dede kepeneğini sırtına alıp dışarıya çıktı. Çok uzun boylu, çok ak sakallı, çok uzun parmaklı bir adamdı. Tazı Tahsin'in yanına kadar geldi, sağ elini onun göğsüne koydu. Bu adam bizim Tazı Tahsin dedi gülümseyerek. Ölmemiş, hiçbir şeyi de yok. Azıcık donmuş, çok da korkmuş. Neden korkmuş dede? Bilmem, korkmuş. Dede torun Tazı Tahsin'i içeriye taşıdılar. Babanın donunu, gömleğini, çorabını, giyitlerini getir. Bir de havlu getir. Sen de ateşi bir iyice gürlet. Bunun çenesi kenetlenmiş. Ölmemiş ya Tazı Tahsin, durumu o kadar da iyi değil. Bir de çay kaynat. Tazı Tahsin'in yanındaki boş bölmeye çekti. Bu sırada Tahsin gözlerini bir kere açtı kapadı. Amanın geliyor, geliyor, geliyor, yetişin diye de dişlerinin arasından mırıldandı duyulur duyulmaz. Yaşlı adam onun ne dediğini anlayamadı. Kız dedesinin istediklerini getirdi, yanına koydu. Keçenin üstüne uzanmış yatmış, Tahsin'in üstünden başından boşanan sular keçenin üstünde göllenmişti. Yaşlı adam becerikli ellerle Tahsin'i çarçabuk soydu, havluyla onu yavaş yavaş kuruladı, giydirdi, kilimlerle sarmalayıp ocağın başına taşıdı. Bu sırada Tahsin iki kere daha gözlerini açtı kapadı. Her şey kolay da şu Tahsin'in kenetlenmiş dişlerini açmak zor. Bu kadar üşümüş insanların kenetlenmiş dişleri kolay kolay açılamaz. Kız ateşi gürlettikçe gürletiyor, çadırın içi ısınıyor, fırın gibi oluyordu. Kız ikide bir de dışarıya çıkıp içeriye girmeseydi çadır daha çok ısınacaktı. Dede, kuş da dışarıda, Tazı Tahsin gibi donacak. Tüyleri kabarmış, tüyleri domur domur olmuş, onu içeriye alayım mı? Bir şey olmaz kuşa diye sert kesin konuştu dede. Ama dede, bir şey olmaz diye kalın püskül püskül ak kaşlarını çattı dede. Kuşların tüylerinden onlara su geçmez, kuşlar üşümezler. Üşümezler de dışarıdaki kuş niye öyle kabarmış da büzülmüş? Huylarıdır. Kuşlar öyle çoğu kez kabarırlar soğuk, yağmurlu, karlı havalarda. Ama dede... al getir içeri istersen kuşu diye kızdı dede. Kız dışarıya çıktı, kuşu çatalıyla birlikte aldı getirdi. Çatalı ocağın yanına çıkıp kuşu üstüne kondurdu. İşte şimdi, az sonra büzülmekten kurtulur, gözleri cin gözleri gibi oynar dedi kız. Kuşun gözlerine perde örtülmüş, tüyleri domur domur olmuş, sağ ayağını karnına çekmiş, uykusunda ürperiyordu arada sırada da. Bir süre ısındıktan sonra önce kuş sonra da Tazı Tahsin gözlerini açtılar. Bir tuhaf bir şeyleri anımsamaya çalışarak önce kıza ardından da dedeye baktı. Konuşmak istedi, çenesi açılmadı. Ocakta çay fokurdayarak kaynıyordu. Ağzını açıp da bir çay içersen karnına sıcak bir şey girince hiçbir şeyin kalmaz. Dede sesini yükseltip onun kulağına eğildi. Kulağı az duyanlarla konuşur gibi bağırdı. Sen çok korkmuşsun, sen çok dedi. Sen çok korkmuşsun, sen çok, sen çok. Öteki gözlerini açıp ona bir süre anlamsız boş gözlerle baktıktan sonra yeniden kapadı. Seni kim kovaladı da böyle korkuttu yavrum Tazı? Tazı Tahsin gözlerini bir daha açtı. Bu sefer gözlerinden bir ışık belirtisi geçti. Isınmış kuş da kanatlarını geniş geniş açıyor, geriniyor. Ardından da çırpınıyordu hızlı, sert. Gözleri de keskin, yuvalarında dönüyordu. Tazı Tahsin usuldan titremeye başladı. Dede sevindi. Kendine geliyor Tazı dedi. Çaydanlıktan ince belli bardağa tavşan kanı bir çay koydu. Çay tüttü. Tazı Tahsin gözlerini dumanlanan çay bardağına dikmiş ayıramıyordu. Dede elindeki bardağı karıştırdığı kaşıkla birazcık çay aldı, başını dizinin üstüne aldı Tahsin'in ağzına, kaşığı boşaltmaya çalıştıysa da Tahsin ağzını açmadığından çay dudaklarının kıyısından boynuna aşağı aktı gitti. Yaşlı adam bunu birkaç kere yineledi. Sonunda Tahsin'in ağzı azıcık açılıp hasta dudaklarını diliyle yaladı. Bunun üstüne de dede çay bardağını doldurup onun ağzına dikti. Tahsin zorla da olsa çayı yutuyor, yuttukça da kendine geliyordu. Böyle böyle Tahsin kısa bir sürede tam 11 bardak çay içti, kendine gelince de irkildi. Geliyor diye inledi. Yetişin geliyor, geliyor, geliyor. Yetişin ümmeti Muhammed. Kim geliyor Tahsin? Tahsin ayağa kalktı, sendeleyerek geri oturdu. O geliyor, o at. Yüzü gerilmiş seyiriyor, gözleri korku içinde açılmış dört bir yanına bakınıyordu. Yandaki kuşun kuşkulu gözlerinin tıpkısı. Vahap dayı sen misin? Benim Tahsin. Ben kurtulacak mıyım Vahap dayı? Beni öldürdü o. Kim? O Yağız at. Ne Yağız atı Tahsin? Şimdi sen sus, sana balla yağ gerek. Dede kalktı, bir kulplu tavaya bir hızmandan bal, bir hızmandan da tereyağı döktü. Ocakta kaynatmaya başladı. Yağ balla birlikte eridi, ortalığı keskin, güzel, yanmış bir koku aldı. Sanki bütün çiçeklerin kokuları yakılarak bir araya getirilmişti. Öyle kokuyordu. Vahap dayı dolu tahta kaşığı Tahsin'in ağzına dayadı. ''Aç ağzını, iç şunu.'' Tahsin bir kurbağa ağzı gibi kocaman açtı ağzını. ''Bunu içersen şimdi kendine gelirsin.'' Tazı Tahsin tavadaki bal yağ karışımını sonuna kadar içti bitirdi, yüzüne kan geldi. Yanakları pesbembe oldu. ''Gördüm.'' dedi. ''İnce Mehmet'i gördüm. Gidiyordu silahsız pusatsız. Bir insan silahsız pusatsız nereye gider? Ancak kırk gözün ocağına gider. Ben de onu gördüm. Kasabaya haberi iletmek için koşuyordum ki.'' İnce Mehmet'i atı, eski hastalıktan yeni kurtulmuş anlatmaya haset kalmış bir destancı gibi bıkmadan, usanmadan, anlatmaya doymadan anlatıyordu. ''Nasıl? Nasıl bir adam?'' dedin İnce Mehmet. ''Nasıl kıbalda bir adam?'' ''Nasıl olacak? Boyu benim kadar. Avurdu da avurduna geçmiş. Boynu ince armut sapı gibi, gözleri de çukura kaçmış. Koskocaman elleri benim ellerimin iki misli, bıyıkları sarkık. İşte öyle bir çocuk kadar İnce Mehmet.'' Bunları duyunca önce kız, onun ardından da Vahap dayı koyverdi makaraları. Tazı Tahsin aptallamış, onların yüzüne alık alık baka kalmıştı. Vahap dayı hem gülüyor hem de dizlerine vuruyor. ''Vay anasını Tazı Tahsin, vay vay anasını.'' diyordu. ''Demek İnce Mehmet parmak kadar bir çocuk. Demek atı da yıldırıma sarılıp dolanıp da başını aldı da gitti. Vay be Tahsin oğlum, vay benim yavrum, senin başına neler gelmiş de.'' ''Ne gelmiş Vahap dayı?''
Ayrım sonu.